Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Parilüs günaydın. Radyo Agos'tan merhaba. Ben Robert Koptaş, Karin Karakaşlı ile birlikteyiz. Bugün 2 Şubat 2013 Cumartesi. Yine bir cumartesi sabahıyla karşınızdayız. Kulaklarınızdayız. Karin, ne var bu haftanın gündeminde, bu haftanın programında?
Öncelikle bir ruhani önderin seçim haberini müjdeleyelim. Patrick Torkon Manukyan. Geçen Ekim ayında 93 yaşında vefat ettikten sonra Ermeni Kilisesi'nin 4 patriklik merkezinden biri olan Kudüs Patrikliği'nde yeni bir patrik seçimi olacaktı. 24 Ocak Perşembe günü yapıldı seçim. 35 yaşını dolduran tüm rahip ve episkoposlar doğal aday kabul edildiler ve bunu seçimin sonunda 33 oyun 17'sini alan Kutsal Kudüs Ermeni Patriği olarak seçilen Başepiskopos Nurhan Manukyan'ın haberini verdik. Onunla beraber de aslında Kudüs Ermenileri için ve genelde de tabii Ermeni dünyasının tamamı için önemli olan bu merkezi biraz hatırladık.
Evet, Kudüs Ermenilerin tarihi eski yüzyıllara uzanıyor. Ta 5. yüzyıla. Daha sonra Haçlı dönemlerinde orada önemli bir Ermeni cemaati yine olmuş. Şu an çok azalmış sayıları nüfus olarak. Küçük bir cemaat, 2000 kişi kadar varlar. Ama o patrikhanenin önemi daha çok Kudüs'teki kutsal mekanlar, kutsal kiliseler üzerinde yetki, hak sahibi olmasından ileri geliyor. Yani Rum kilisesiyle, Latin kilisesiyle birlikte orada Ermeni kilisesi de o kiliseleri gözetme, o kiliselerde dua etme hakkına sahip. Ve o patrikhane de bu hakkın bir anlamda koruyucusu. Bu anlamda Kudüs Patrikliği hani sosyolojik veya siyasi öneminden ziyade simgesel bir önem taşıyor ve bu önemde hiç göz ardı edilebilecek bir önem değil. Dolayısıyla önemli bir görev. Hayırlı olsun diyoruz yeni patrik, Kudüs Patriği.
Onun dışında tabii tıpkı hani bir kere takılmıştım ya, müzik seçimlerimizde olduğu gibi genel halimiz de haber halimiz. Kızgın sular. Neydi? Kızgın kumlar.
Serin
sulara. Serin sularda CHP ile ilgili bir önemli ve ilgi çekici analiz vardı. Partiyi yakından bilen siyaset bilimci doçent Ayşen Uysal özel bir mülakatta bulundu. Ve son yaşanan iki kriz özelinde aslında CHP'nin ve tabii bununla beraber de Türk siyasetinin kayda değer bir tahlilini yaptı. Bilindiği gibi ilk kriz Paris'teki suikastler sırasında çıkmıştı ve bunun hemen akabinde de geçtiğimiz haftalarda İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in ana dilde savunma konusunda meclis kürsüsünden sarf ettiği sözlerle yeni bir evreye geçilmişti. Ve ulusalcı, yenilikçi denen iki cephe arasındaki ayrışma çok gözle görülür hale gelmişti. Ayşen Uysal, eğer partiden bir kopuş olacaksa bunlar ulusalcılar olmayacak diyerek aslında ulusalcı damarın bir nevi ev sahipliği rolünü oynadığını teyit ediyor. Bir diğer önemli tespit de aslında her ne kadar görüş ayrılıkları üzerinden giden bir yapının hani genel bir yelpaze olarak sunulsa da bu kriz hali süre gittikçe ve süre gidecek besbelli. CHP'nin bunu taşıyabilecek bir hali olmadığını ve bizatihi bu durumun kendisinin de bir ayrışma getireceğini.
Yani Ayşen Uysal aslında o ulusalcı devletçi damarın CHP'nin özüne içkin olduğunu ve ondan sıyrılmanın, ondan kurtulmanın sanıldığı kadar kolay olmadığını söylüyor. Ben de bu görüşe katılıyorum doğrusu. CHP içinden birkaç kişiyle, sosyal demokrat, daha liberal kanadı temsil eden birkaç kişiyle konuştuğumda onların çok iyimser olduğunu görmüştüm. Bu grup toplantısı öncesinde, yani ulusalcılar gidecek, biz kalacağız havası, gerçekten o iyimserlik orada hakimdi. Ama Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı orta yolcu konuşmalarla ve çıkışlarla konuyu kapatmak için çaba göstermesiyle aslında ulusalcı kanada bir anlamda sahip çıkmış oldu. Yani CHP özüne sahip çıkmış oldu.
Ayşen Uysal'ın bir diğer önemli tespiti de bu ulusalcı denen damarın birkaç kişiyle sınırlı olmadığı, adı üstünde bir başlı başına partiye nüfuz etmiş etkili bir damar olduğu. Dolayısıyla kimin ulusalcı, kimin yenilikçi olduğunu tespit etmenin de sanılanın aksine zor olduğu. Seçimler gibi pragmatik bir süreç olduğunda tabii ki bir birlik beraberlik hali ağır basabiliyor. Ama uzun vadede bu ayrışmanın olması ve kriz yönetiminin de bir yerde her ne kadar Kılıçdaroğlu götürmeye gayret etse de patlak verecek olması kaçınılmaz Ayşen Uysal'a göre.
Evet, bir başka üzerinde durduğumuz konu da aslında bir süredir üzerinde vakıflı köy bağlamında bizim durduğumuz bir konu ama sorunun çok daha genel olduğunu da farkındayız. Bu hafta köyler ve köy kültürü yok olmasın başlığıyla o konu üzerine eğildik. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Büyükşehir Belediyesi kanununu onayladı ve böylece 16 bin köyün tüzel kişiliği kaldırılmış oldu. Bu köyler ya tamamen tüzel kişilik anlamında buharlaştılar ya da mahallelere dönüştüler, belediyelere bağlandılar. Bunun Türkiye'de kırsal yaşam üzerinde çok olumsuz bir etkisi olacağından kaygılanan insanlar var. Vakıflı köy örneğinde nüfusu 500'den de az olduğu için oranın mahalleye bile dönüşmesi ortadan kalkıyordu. Yani vakıflı köy diye bir yer neredeyse olmayacaktı. Samandağ sınırları içerisinde bir yer olarak kalacaktı. Bu da oraya yapılacak yatırımlar konusunda köy ahalisinin söz sahibi olmasını engelleyen bir şeye dönüşüyor. Tabii ki bu tek örnek değil. Vakıflı köy bu anlamda Türkiye'nin tek Ermeni köyü olması itibariyle bizim üzerine titrediğimiz bir yer ama genel olarak köylülerin işte köy ihtiyar heyetlerinin diyelim ki köyde yapılacak yatırımlar orada yatırıma açılacak turizme açılacak alanlar konusunda söz sahibi olmaması tarımın kendisini çok tehdit ediyor ve bu anlamda Anadolu'da ciddi bir tehlike çanı durumu geçerli. Biz haber için kırsal kalkınma uzmanı Durukan Dudu'yla görüştük. Çiftçi Sen Başkanı Abdullah Aysu'yla görüştük ve ikisi de bu tehlike çanlarının çok yüksek tonla çaldığını söylüyorlar ve bu kanunun olumlu yönleri de olan bu kanunun aslında yeniden gözden geçirilmesi ve köy hayatının Anadolu'da köy hayatının ortadan kalkmasının önüne geçilmesini söylüyorlar. Biz de bu dileğin ve talebin hem ortağıyız hem de aracısı olmuş olalım bu şekilde.
Bir diğer gıyaben dayatılan ve büyük sorunlar beraberinde getirmesi kaçınılmaz gibi görünen yasada terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanun tasarısı. Zaten adından da anlaşılacağı üzere bunun aslında içeriksel sorunu da şu: Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi söz konusu kanun tasarısı. Şubat'ta da genel kuruldan geçmesi planlanıyor. Hayli gıyabımızda akan bir süreç ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararına dayandırılıyor. Çok şık duruyor ama Türkiye'de terör suçunun son derece geniş kapsamlı ve bir o kadar da muğlak tanımlanışı, onunla ilgili finansal destek verme atfı denen şeyin de çok genel olarak kullanılabileceğini, dolayısıyla suistimallere çok açık olduğunu gösteriyor. Konuyla ilgili Galatasaray Üniversitesi'nden Mehmet Karlı ile görüşülmüştü. Gökhan arkadaşımız, Fatih Gökhan Diler görüştü. Ve Karlı'nın da tespiti, özellikle terörizme finansal destek verme kararının mahkeme kararı değil, idari makamlarca belirlenecek olmasının ileride çok büyük sorunlara, muğlaklıklara, dediğim gibi suistimallere açık oluşu yönünde.
Bu haberde yer almayan bu meselenin bir boyutu da tabii bu Kürt sorunu bağlamında çok kritik. Terör tanımı genelde Kürt sorunuyla ilişkili olduğu için her türlü şirketi, belki vakfı, her türlü tüzel kişiliği terörün finansmanıyla suçlamak çok mümkün hale geliyor. Geçmişten bizim hatırladığımız bir örnekte Ermeni vakıflarına ve kurumlarına yönelik sürekli bir etiket olarak kullanılan Asala'yı finanse etmek suçlamasıydı. Bundan dolayı özellikle 80'li yıllarda çok kişinin canı yandı. Çok kişi hapse girdi, çok kişi işkenceler gördü. O günleri de hatırlattı bu tanım bize. Umarım bu yasa bu haliyle hukuki bir nitelik kazanmaz ve kabul edilmez, reddedilir. Buna karşı da bir direnç gerekiyor. Sanırım Mehmet Karlı da bunu vurguluyor haberde. Şimdi programa bir şarkıyla devam edeceğiz. Ondan önce içerik hakkında ben bilgi vereyim, neler konuşacağız diye. Şarkıdan sonra Samatya'daki saldırılarla, cinayet ve saldırılarla ilgili konuşacağız Karin'le. Ondan sonra Malatya Zirve Cinayeti davası avukatlarından Erdal Doğan stüdyo konuğumuz olacak. Onunla devam edeceğiz. Ferdi Özben'den bahsedeceğiz. Ondan şarkı çalacağız. Ve program böyle devam edecek. Şimdi gelecek olan şarkı bir Ermenistan şarkısı. Levon Bagdasaryan'dan Rusniyak Kişer. Bu 1950'li yıllarda Ermenistan'da hit olmuş bir serenat şarkısı. Rusniyak Kişer aylı gece demek. Bir aylı gecede sevdiğinin penceresinin önünden serenat yapan bir Ermeni erkeğinin şarkısı geliyor.
Sem açın demir, vadu
Bu haftanın manşetinde de Samatya vardı. Samatya dördüncü kez gündemimizdi. Ve Allah'a şükürler olsun bu vesileyle aslında Türkiye'nin de gündemine geldi. Robert, sen özellikle bir hayli yoğun bir hafta geçirdin. Televizyon programlarının ardı arkası kesilmedi. Ve Ağustos'taki mesain dışında bir hayli zamanını da özellikle konuyla ilgilenen Fatih Emniyeti'nde geçirdin desek herhalde yanlış olmaz. Samatya Yanıt Bekliyor başlığıyla çıktık. Her ne kadar bu mesai orada geçse de ve her ne kadar konuyla ilgili bir hayli mesai harcandığı görülse de emniyet tarafında halen yanıt bekleyen muğlak noktalar mevcut. Özellikle Ermeni toplumunun tedirginliği de sürüyor. Biraz ayrıntıları alalım mı senden?
Tabii anlatmaya çalışayım. Yani başından beri biz konuyu takip etmeye çalışıyoruz. Çok da tecrübeli olduğumuz bir alan değil aslında. Yani poliste bu kadar yakın mesai içine girmek bizim için her şeyden önce tedirginlik verici. Büyük gazeteler gibi bizim polis adliye muhabirlerimiz yok. Dolayısıyla koşturuyoruz. Emre koşturdu, Sarkis koşturdu sağ olsunlar. Ben de gerektiği zaman devreye girdim. Gördüğümüz şu, polis ilgileniyor, yoğun bir şekilde çalışıyor. Başından beri zaten böyleydi. Önem verdiklerini kendi gözlemlerimizle temas kurduğumuzda zaten görebiliyoruz. Fatih Emniyet Müdürü İrfan Bekaroğlu'yla yaklaşık iki haftadır ben neredeyse her gün bir iki kere telefonla görüşüyorum. Yeni bir şey var mı diye soruyorum. Bazen o benimle bilgi paylaşıyor. Bazen o bana bir şey soruyor. Dolayısıyla hani böyle olumlu bir ilişki, bu anlamda açık bir ilişki en azından devam ediyor. Onların nasıl gördüğünü meseleyi ben bir televizyon programında 5N1K'da eleştirdim. Şu ana kadar söylediğim olumlu şeyleri söyledikten sonra hani son günlerde dedim polis biraz kamuoyu algısında şekillendirmeye çalışıyor gibi görünüyor. Hani bunun Ermenilere yönelik bir saldırı olmadığı, hırsızlık amaçlı olduğu yönünde. Bu olayların arkasına başka bazı asayiş olaylarını ekleyerek hani Türklere de saldırılar oluyor o bölgede. Dolayısıyla Ermeniler tedirgin olmasınlar gibi bir takım haberler yapılıyordu. Bunu eleştirdim. Polisin görevi gerçeği aydınlatmak yoksa kamuoyunu yönlendirmek değil dedim. Bundan dolayı sanırım bir rahatsızlık oldu ve son derece nazik bir şekilde beni bir görüşmeye çağırdılar. Fatih Emniyetine gittik Emre Ertani ile muhabir arkadaşımızla birlikte. Orada bütün ekip, yani bu olayla ilgilenen bütün komiserler ve başkomiserler Fatih Emniyet Müdürü'nün önderliğinde bizi ağırladılar. Yaklaşık iki saat boyunca her olayla ilgili çok ayrıntılı bilgiler verdiler. Olayların nasıl olduğu konusunda. Bunun için aslında onlara tabii ki teşekkür ediyoruz. Ve neden Ermenilere yönelik saldırılar olmadığını ve neden olayı hırsızlık olarak gördüklerini açıkladılar. Onların baktığı yerden bizim öğrendiğimiz, hani daha önce net bir şekilde bilmediğimiz ilk saldırıdan, yani ilk Ermeni'ye yönelik saldırıdan yaklaşık 25-27 gün önce bir Türk kadına da aynı yaşlarda, aynı muhitte, çok yakın bir yerde, pazardan çıkışta benzer bir saldırı olduğu, dolayısıyla Ermenilerle ilgisinin olmadığını bu yüzden düşündüklerini söylediler. Ama yine de 5'te 4 oranında Ermenilere olmuş olması bu saldırıların insanın için tabii ki çok rahatlatmıyor.
Kaldı ki Emre sonradan bahsedilen kişiyle de görüştüğünde buradaki verilen eşkal bilgileri diğer saldırganların eşkalinden bir hayli farklı. Darp denen kısmı işin diğerleri oranında değil. Yani farklılıklar var. Kendini savunabilmiş, mücadele edebilmiş bir saldırıya maruz kalan kişiden bahsediyoruz. Ve en önemlisi dediğimiz gibi eşkal tutmuyor zaten.
Evet, ilk olayda Gönül Hanım'dı yanılmıyorsam.
Evet, o Gönül olaya, Alabaş.
Gönül Alabaş o olaya maruz kaldığında verdiği ifade ve bizim arkadaşımıza anlattığına göre 19-25 yaş aralığında son derece genç birinin profilini çiziyor. Ama son olayda karşımıza çıkan 35 yaşlarında ve kır saçlı biri. Orada bir uyumsuzluk var. Bir başka bu olayla ilgili sorun da şöyle ortaya çıktı. Bir kaçırılma olayı vardı hatırlarsınız. Evet. 6 Ocak'ta Zınunt Yortusu, Kutsal Doğuş Yortusu gününde bir Ermeni kadın yine kiliseye giderken kaçırılmaya çalıştığını söylemişti bizlere. Polisteki açıklamada böyle bir olayın olmadığı söylendi. Çünkü şöyle bir durum varmış. O kadıncağız korkusundan polislere gerçeği anlatmamış. Yani polisler kendisine gelip sorduklarında, ilgilendiklerinde yok kaçırılmadım diye olayın üzerini kapatmış. Hani belediyeden geldiklerini söylediler vesaire. Dolayısıyla polisler de hani sıkı sıkı sorguladıktan sonra buna inanmışlar ve o minvalde yola devam etmişler. Ama Emre gidip görüştüğünde kendisi bütün ayrıntılarıyla olayı anlattı. Hani bir tür kaçırılma girişimi gerçekten olduğu ortada. Bu durumda da polisin sandığından farklı bir durum ortaya çıkıyor olabilir. Çünkü onlar tek kişi üzerinde duruyorlar. Bütün saldırıları bir kişinin gerçekleştirdiğini düşünüyorlar ama bu kaçırılma girişiminde 3 kişi var. Bu da senaryoyu bütünüyle değiştirir mi? Yoksa o kaçırılma girişim başka bir şey miydi? Başka bir olay mıydı? Başka türden bir suç girişimi miydi? Onu tabii ki bilmiyoruz. Ama hani bu konu üzerindeki soru işaretleri, hani hep söylediğimiz o soru işaretleri devam ediyor. Tam anlamıyla aydınlanmış görünmüyor. Biz de o soru işaretlerini biraz öne çıkarmaya çalıştık. Emniyet müdürünün bize aktardıklarını olabildiğince tarafsız bir şekilde verdikten sonra onlara dikkat çekmeye çalıştık haberde.
Saldırılarda nispeten küçük oranlarda hep hırsızlık yapılmış olması ve o hırsızlıkla açıklanamayacak denli büyük oranda bir şiddet unsuru içermesi, özellikle yaşlı savunmasız Ermeni kadınlarına yönelik bir diğer sıkıntı verici unsur. Nitekim Emre mahallesi olan Samatya'da geçirdiği gün ve gecelerin dışında bir de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan Profesör Nevzat Alkan'la görüştü. Bu uzman da Samatya'da yaşananların pek hırsızlığa benzemediği, organize suç olabileceği yönünde uyarılarda bulundu. Ayrıntılı görüşmede.
Polisin anlattığı profilde bu şiddetin bu kadar yoğun olması, yani sıradan hırsızlık olaylarından farklılaşarak yoğun darp edilmiş, darp kullanan biri olması ruhsal rahatsızlığına bağlanıyor. Yani gittikçe şiddet kullanma eğiliminin yükseldiği olaydan olaya gözlenmiş onlar tarafından. Ve bunu da hani hırsızlığı küçük ama darpı büyük olması ruhsal sorunu olduğu, ruh sağlığının bozuk olduğuna işaret olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla bize yaptıkları açıklamalarda hani çok mantıklı davranan biri izlenimi edinmiyoruz. Çok da o mantık çerçevesi içinden düşünülemiyor bu olaylar dediler.
Bu da işte ruhsal sağlığı bozuk namı diğer meczup bir azmettirici profiliyle karşılaşılabileceği endişesi yaratıyor.
Yani azmettiriliyor olabileceği şüphesini karşılaştırıyor. Ben bu şüpheyi ve kaygıyı da paylaştım. Sordum kendilerine. Hani iz üstündeyiz. Bulabilirsek, bulmak amacındayız. Bulduktan sonra zaten arkasında başka bir yapı, başka azmettiriciler, kişiler veya gruplar varsa onun üstüne gideceğimizden de emin olabilirsiniz dediler. Hani benim edindiğim izlenim o görüşmeden oradaki komiserlerin bu kadar yoğun bir şekilde açıklama çabası içinde olması. Hani neredeyse bize anlatabilmek için birbirlerinin ağzından söz almaya çalışıyorlardı. Hani orada sadece Fatih Emniyet Müdürü'nün kendisinin bir resmi açıklaması değil de bir tür hem dert paylaşımı hem bilgi paylaşımı gibi bir görüşme oldu. Oradaki polislerin yoğun bir şekilde mesai verdiğini ikna oldum. Yani bu anlamda samimi bir durum var. Ama tabii ki olay aydınlatılmalı. Olay aydınlatılmadıkça da soru işaretleri çoğalacaktır. Ama özellikle Samatya'da yaşayan halka, Ermenilere ve Ermeni olmayanlara, çünkü Ermeni olmayanların da kaygılı olduğunu biliyoruz. Biraz daha soğukkanlılıkla, biraz daha birbirlerini gözeterek, oradaki mahalle hayatını gözeterek ve görevlilere de bir anlamda yardımcı olarak şüpheli bir durum gördüklerinde haberdar ederek, iyi haberleşerek bu sorunu şimdilik en azından yeni olaylara fırsat vermeden, yeni saldırılara neden olacak fırsatı başkalarına vermeden atlatmamızı umuyorum. Umuyorum polis de görevini layıkıyla yapar.
Samatya'yı merkeze alırken tarihini bir miktar Rum ve Ermenilerle harmanlanan pek çok demografik ve mimari değişimden geçen koca bir simit olarak tarihini de aktarmak istedik. Bu sahaftaki sayıyı alanlar orta sayfada tüm bu kriminal gelişmelerden bağımsız olarak Samatya'nın kültürel mirasını, oradan kimlerin ve nasıl tarihlerin geçtiğini, kimlere nerelerde durak olduğunu görecekler. Surpkevork Kilisesi ekseninde el değiştiren hayatları da görebilecekler. Tüm bu kültürel mirasın anısına özel birinden, özel bir ilahiyle devam ediyoruz programa. Buradaki bir dönemlerin Rum nüfusuna da selam ederek Muganni geleneğinin ekümenik patrikhane üslubundaki en önemli temsilcilerinden Trasivulos Stanistas, bir maş Muganni'den gelecek ilahi. 1964'e kadar bu görevi yürütmüş. 64'te Kıbrıs'taki çatışmalar nedeniyle Yunanistan vatandaşlığı taşıyan Rumlar Türkiye'den kovulurken ilk sınır dışı edilenlerden biri kendisi. Ondan gelsin ve acıları dindirsin.
Radyo Agos. Kainatın tüm seslerine açık radyo. Reklamlar.
Dile kolay. Tema Vakfı 20 yaşında. Siz de Tema gönüllüsü olarak aramıza katılın, sürdürülebilir yaşama birlikte sahip çıkalım. Toprak yaşamdır.
Reklamlar bitti.
Well, she had hopes and she had dreams. Oh Lord, will they ever come true? Appetite for. Oh
yeah. Kainatın tüm titreşimlerine açık radyo.
Sandıktaki sesler. Anadolu'da Rum müziği. Yunan şarkısının yüzyılı. Cumartesi 16'da 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunanlar Ariana Ferentino ve Niyazi Dalyancı.
Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo.
Radyo Agos.
Stüdyodayız yine. Bir kopukluk oldu. Erdal Doğan konuğumuz. Malatya Zirve Yayın Evi davasının avukatlarından. Hoş geldin Erdal.
Hoş bulduk Robert.
Hatırlıyorsunuz. Nisan 2007'de Hrant Dink öldürüldükten yaklaşık 3 ay sonra Malatya'da tüyler ürpertici 3 cinayet işlendi. Bir yayın evinin 3 Hristiyan çalışanı Zirve Yayın Evi'nin gaddarca çok şiddetlere, işkencelere maruz bırakılarak öldürüldü ve o dava hala sürüyor. 6. yılına geliyoruz onun da ve bu davada Hrant Dink davasından farklı olarak sanırım daha önemli gelişmeler oluyor. Daha çok şey açığa çıkıyor. İkinci iddianamesi de kabul edildi. Şu an davada gidişatın hangi noktada olduğunu sizin Zirve Yayın Evi katliamının mağdurlarının avukatı olarak bu gidişattan memnun olup olmadığınızı, umutlu olup olmadığınızı anlatabilir misin biraz Erdal?
Tabii yani dediğin gibi Eylül'de ikinci iddianame tamamlandıktan sonra, kabul edildikten sonra duruşmalar başladı. Bu duruşmalara özellikle baştan itibaren hem mahkemeye sunduğumuz hem de savcılığa sunduğumuz kişiler yargılama konusu olmaya başladı. Kim bunlar? İşte o zaman o dönemin il jandarma komutanı, istihbarat JITEM, eski JITEM, son adı değişti JIT oldu. İlgili yetkilileri, binbaşı Haydar Yeşil, onun görevli diğer arkadaşları dahil oldu ve asıl önemli olan bunların daha üst sırasında Hurşit Tolon birinci dereceden sanık olarak yargılanmaya başladı. Tabi bunlar isimleri geçen kişiler ama bunu en çok somutlayan bir husus da daha önce bu çalışmalarda katılan, dezenformasyon çalışmaları da yapan İlker Çınar adlı bir şahsın ifadelerinde çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı.
Onun TUSAT diye bahsettiği bir yapılanma var.
Bu TUSAT adlı yapılanma ilk defa bu yargılama esnasında çıkan bir isim ve oluşum. Aslında yapılandırdığı yapı çok bilinmeyen bir yapı değil. Özel Harp Dairesi dediğimiz 1970'lerde özellikle halkta kontragerilla yapılanması dediğimiz, hatta yine halkımızı yine bileceğiz Seferberlik Tetkik Kurulu diye adlandırılan ordu içerisinde yapılandırılmış bir yapı. Şimdiki adı Özel Kuvvetler Komutanlığı olarak da değiştirilmiş. Ama hep bilinen, yazışmalarda da Özel Harp Dairesi diye bilinen bir yapı içerisinde TUSAT adlı bir yapının yapılandırıldığı.
Peki iddianameye göre bu yapıyla veya benzeri yapılarla, Özel Harp Dairesi ile vesaire, bu cinayetin ilişkisi nasıl kuruluyor?
Şimdi şöyle, 1950'lerden itibaren Seferberlik Tetkik Kurulu, Özel Harp Dairesi, sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı adlı yapılanma zaten bu tür kontra eylemler, yani kontr gerilla tarzı eylemleri yaptığı aşikar. İşte 6-7 Eylül'den tut da daha sonraki gayrimüslimlerin, solcuların öldürülmesi veya aydınların öldürülmesi şeklindeki yapıda geçiyor. 1993'te bu başka bir isim de alarak kendi bünyesi içerisinde, oyu tamamen iptal etmiyor mesela, Özel Harp Dairesi'ni iptal etmiyor. Bu yapı içerisinde dönemin MGK Genel Sekreteri olan, iki dönem yapmış, Hurşit Tolon'un bu yapılandırmanın başına geçtiğini ve bu yapı içerisinde eskiden var olan birimleri çeşitli isimlerle adlandırarak, işte Beyaz ve Siyah Kuvvetler diye, daha sonra Meclis Araştırma Komisyonu'na giden, Darbe Araştırma Komisyonu'na giden raporda yeşilleri de turuncuları da var ama asıl aktif olan Beyaz ve Siyah Kuvvetler adlı yapılandırmalarda gidildi. Bu Beyaz Kuvvetleri sivillerden teşekkül ettirildiğini, Siyah Kuvvetleri'nde Genelkurmay bünyesindeki yapılardan var olduğunu söylüyor. JITEM'in buna bağlı olduğunu, daha da alt birim olduğunu söylüyor. Bu Beyaz Kuvvetler zaten toplumda var. Yani ordu içerisinde sürekli bağlantılı, gizli ve operasyonlara giden, sürekli eğitim alan şahıslar. Bunların isimleri değişiyor. Bu isim değişikliği de sanırım biraz da NATO'daki Gladio yapılanmalarına benzer bir yapılanma şeklinde gidiyor. Çünkü benim öğrendiğim kadar İspanya'da bu 4 renk 5 renkmiş Gladio yapılanmasında. Bu renklerin çeşitlenmesi herhalde biraz da Avrupa'yı tarzda bir yapılanmaya doğru gittiğini söylüyor. Emekli oluyor 2005'te Hurşit Tolon. Bu Bu emeklilik sonrasındaki ilişkilerinin tabii ki bu yapılarda emekli olmak diye bir şey yok. Yaşam boyu süren bir husus devam ettiğini söylüyor. Şöyle bir durum var tabii. Yani bu sunduğu kimlik kartları var, ilişkiler var. Bunların hepsi doğru çıkıyor. Doğru çıkmasının ötesinde sönülür beyanları. Daha önce de zaten adı çok geçtiği için mesela bunlar da dillendirilmeden önce, hatta ben dillendirdiğim için Hürşit Olan tarafından yine davalara konu oldum. Araştırılsın diye. Halen de devam ediyor aramızdaki davalar. Çünkü 18 Nisan 2007 3 Hristiyan'ın öldürüldüğü gün oraya gelip konferans yapıyor. O konferansın içeriği ayrıntılı bakıldığında bir Ermeni düşmanlığı, azınlık düşmanlığı, Kürt düşmanlığı şeklinde 1,5 saat aktif bir konferans veriyor. Bu konferans daha başka yerlerde de yapıyor. Ve 16 Nisan'dan mesela yapılacak cinayet, çok cinayetin başında hep bunu sorguladık biz mahkemede. 16 Nisan'da yapılacak cinayet 2 gün sonra erteleniyor, 18 Nisan'a. 18 Nisan'da da Hürşit Dolan'ın Malatya'da konferans verdiği gün. Hep bunu da tabii ilk başlarda sorguladık. Sanırım herhalde 16 Nisan'da yapılsaydı, ola ki bu kanıtlanırsa tabii daha şu anda iddia boyutunda, Hürşit Dolan kalkıp da buradan mahkeme çıkarsa şu açık ortaya çıkacak ki Hürşit Dolan'ın geliş tarihine göre bu cinayet biraz da biçimlenmiş. Ve Hürşit Dolan çok ilginç de bunu sorguladık. 18 Nisan'da o dönem İnönü Üniversitesi'nde veriyor bu konferansı. Resmi törenle karşılanıyor emekli olmasına rağmen. Bu resmi tören daha sonra çıkan ayrıntılarda kendisinin ifade ettiği üzere sorduğum soru üzerine yalnızca orduda değil uçaktan gelirken de resmi törenle karşılanmış Hürşit Dolan. 18 Nisan'da vali orada, 2. Ordu Komutanı Hasan Ilsız orada ve karakol, üniversitenin karakol komutanı ve jandarma komutanı orada değil. Bütün üst rütbeliler oradayken o kendisi orada değil. O ilde Zirve Yayın Evi'nin çok yakınında mobilya bakıyor. Böyle garip garip zaten ilişkiler daha baştan itibaren kendisini ele veren hususlarda. Savcıdan önce olay yerine gidiyor. Ondan sonra gelen ihbar mektupları. Bütün bunlar aslında İlker Çınar'dan önce bu şekildeki kuvvetli şüpheleri ve delilleri ortaya koymuştu zaten.
Çok çok daha kabaca hani bu cinayetin işlenmesinde rolü olan görevli, devlet görevlilerini şöyle bir şey yapabilir misin, zikredebilir misin? Görevleri itibariyle isimler şu an çok önemli değil. Hani.
Yani görevli itibariyle mesela burada dönemin il jandarma komutanı, sonra istihbarat şube müdürü, ona bağlı çalışan başçavuşlar, assubay başçavuşlar ve bir dönem 1. Ordu Komutanlığı da yapmış. Yani sonra 2005'te emekli olmuş Hürşit Dolan. Bunlar daha çok askeriyede ve jandarmada görev almış şahıslar. Ve aynı zamanda sivil unsurları, haber elemanı olarak geçiren, hatta Hristiyan olan 2 kişi de var burada.
Üniversite bağlantısı var.
Üniversite bağlantısında bir tane öğretim görevlisi var, Ruhi Abad. Başka üniversite görevlilerinden mesela bu hazırlık aşaması içerisinde yapılan öğretim üyeleri var ama onlar halen şüpheli olarak sorgulanmaktalar.
Anladım. Peki iddianamede çizilen çerçeve sizlerin avukatlar olarak gördüğünüz çerçeveye uyuyor mu? Orada da eksikler var mı ya da fazlalar var mı? Hani o da mümkün olabiliyor çünkü.
Bu gibi şeylerde iddianameleri uzun yazıyorlar. Somut da tekrarlar çok oluyor. Mesela iddia konusuyla ilgili bu iddialar mesela şeyden geldi. MIT raporu gelecek kuvvetle muhtemel ve başka Ergenekon mahkemesinin ek tutanaklarındaki belgelerle biraz daha sonradan geldi bunlar mesela. Kuvvetlendirilseydi iddianame Hürşit Dolan'la mesela Mehmet Ülger arası biraz daha iyi olacak. İlk başlarda böyle bir şey vardı. Ya var bu kişi psikolojik harp durumunda söz konusu ama biraz daha bağlantıları daha güçlendirilseydi iddianame bu kovuşturma aşamasında daha çok güçlenmeye başladı. Yani Ergenekon'dan gelen tutanaklar, MIT'ten Meclis Araştırma Komisyonu'na verilen raporda ve belki şu anda Kozmik Oda Savcısı diye bilinen 5 savcı aslında orada 2009'da gidip araştırmalar yaptı. Onlardan alınacak bilgilerle o bölüm daha da kuvvetlenebilir de o bölüm şu anda kuvvetlenmeye başlıyor.
Ve daha gidilecek yol var herhalde bu anlamda.
Yani çok uzun olması da var.
Anladım. Şimdi bir şarkı arası verelim. Erdal Doğan'la sohbetimize devam edeceğiz. Orada Ergenekon davasıyla bu davanın ilişkisi ve Hrant Dink cinayeti davasına da nasıl ışık tutabileceği Malatya davasının konularına eğiliriz.
Çünkü zaten hepsi bir zincirleme bütün halinde gidiyor. Oralarda da derinleşmekte fayda var. Şarkı aramızda Mehmet Akbaş'tan Şadi geliyor. Aslında kültürlerden kültürlere aktarılan, dili değişen ama ezgisi hep tanıdık kalan bir şarkı. İlk olarak 60 yılında İranlı Kürt şarkıcı Marjan tarafından Farsça ve Kürtçe okunmuş. Ajda Pekkan'dan kendisini Viyendan Mavi versiyonuyla biliyoruz. Baksana Talihe adıyla Türkçeleştirilmiş, Göksel de seslendirmiş. Mehmet Akbaş'tan gelsin.
Çu yedilimin gamu derde, payız adilimin beden gusare. Dil kodu gotsin min rehvale, xwazi tabidi taçı anisare. Ey bşevarun ya zinamın be tamamın be halim. Ey tu rengi hevi ya canamın be tehsir keminem. Gani aşkımın be teserabe, gani aşkımın be teserab. Gani aşkımın be teserabe, gani aşkımın be teserab. Şadiya be tetem sere, vekis ya ser abiye. Şadiya be tetem sere, vekis ya ser abiye. Batab zamanım fakir teyranım, bete şikesti taca gururim. Batab kani yap kani aroniye, bete malamın khiru haliye. Ey bşevaroni azinamın, bete memin be halim. Ey turengi hevi ya canamın, tehsiri keminim. Kani aşkımın bete serabe, kani aşkımın bete kharam. Kani aşkımın bete serabe, kani aşkımın bete kharam. Şadiya bete tam sare, vakis ya ser abiye. Şadiya bete tam sare, vakis ya ser abiye. Şadiya bete tam sare, vakis ya ser abiye. Şadiya bete tam sare, vakis ya ser abiye.
Malatya Zirve Yayın Evi Cinayeti davasının avukatlarından Erdal Doğan'la konuşmaya devam ediyoruz. Erdal, Hurşit Tolon üzerinden mi bu cinayetin Ergenekon bağlantısı kuruluyor iddianamede? Bu mudur? Yani Ergenekon'la ilişkisi bu cinayetin?
Yok, aslında tek o değil. Yani Hurşit Tolon burada Ergenekon'da yargılanan herhalde tek sanık olarak belki yer alıyor ama Cinayetin işlenmek konusunda şöyle bir aslında iyi çalışmış savcının şöyle bir hususu var. Ergenekon'da yargılanan sanıkların birçok sanığın işte Doğu Perinçek'ten tuttuğun da başka tüm insanlarda dönem dönem mesela azınlıklara, Hristiyanlara ve mesela Ali ve Kürtlere karşı bir dil oluşturdu. Özellikle azınlıklar üzerinde. Bu dilin psikolojik harpinin zaman zaman dil değişiyor, cümle değişiyor, yüklem değişiyor ve bunlar ortak refleks gibi aynı zamanlarda bu şeyi söylemleri dillendiriyorlar. Onları mesela çok iyi konumlandırmış savcı. Daha önce zaten biz 2010 tarihinde bir 29 sayfalık bir dilekçe sunduk. Savcı Öz'le görüştük yani bunu derinleştirin diye. Kendisi hatta o zaman açıklamıştı ya ben tam el atıyorum diye. Hrant Dink'e el atıyorum. Malatya'ya el atıyorum. Başsavcı senin ne işin var onlarla diye el çektiriyordu diye. Hatta bunu biz açıklarız kamuoyuna. Elini çek bu savcının elinden diye. Evet gittik hemen o basın açıklamasını da yaptık hemen şey yaptıktan sonra. Ondan sonra biraz derinleştirdi Zekeriya Öz. Zaten tam derinleştirdiğinde herkes sanır ki Oda TV nedeniyle alındı. Hayır ondan dolayı değil. Bunu derinleştirdiği için operasyon dairesine gittiği için oradan Hrant Dink olayına da cinayetine de el atacaktı. Alındı ve o dönemin alan HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur da beklenen bir rutin bir şey diye söylüyordu. Bu rutinliği çok ilginç bir şekilde bu İbrahim Okur aynı şekilde bu iddianam hazırlandıktan sonra heyeti değiştirdi. Savcıları değiştirdi. Aynı açıklamayı yaptı. Bunu hatta ben yine yazıyla açıklayayım. Bu rutin bütün değil. Yani biz özel harp dairesi ilişkili olan davalarda nasıl müdahale edileceğini biliriz. Böyle bir müdahaleler oldu. Bu nedenden dolayı Ergenekon ilişkisini zaten biz baştan beri koyduğumuz için davadan 2008'den itibaren bu Ergenekon cinayeti de Ergenekon cinayeti delilleriyle tüm şeyleriyle koyduk. 2010'da 29 sayfalık bir rapor sunduk ve bu raporu da savcı çok iyi değerlendirmiş. Çünkü aynı zamanda Zekeriya Öz biz gitmeden önce aslında bir hazırlıkta yapmıştı. Polislere yaptırmış ve kendileri imza atma konusunda diğer savcılara imza atmaktan çekindiğini de söylediler. Ve bu raporda bu ilişki Ergenekon ilişkilerini çok iyi koymuşlardı. Hurşit Tolun'un ilişkilerinden tutun da başka sanıklarla ilgili ilişkiler de vardı cinayette. Tabii bir bütün yancı zirve değil Hrant Dink, Santora cinayeti yapı aynı denklem içerisinde aynı örgüt tarafından işlenen bir yapı.
Peki. Zaten sen de Hrant Dink cinayetiyle ilgili tüm çerçeve ve örgütsel yapı şu an zirve dosyasında mevcut diyorsun.
Mevcut, evet.
Dolayısıyla bu davanın ilerleyişi aslında diğer kilitlenen yerlerde Hrant Dink cinayeti davası içinde umut teşkil ediyor mu?
Şüphesiz. Çünkü şöyle bir şey yani bu cinayetin hem iddianamesi hem gelinen aşama açısındaki daha da gelecek belgelerle MIT zaten kendisi söylüyor. Diyor ki Hrant Dink cinayeti, zirve ve Santor'u aynı yapı tarafından. Bu şimdi 277 sayfalık bir rapor sunmuş. Bu raporu da Meclis Araştırma Komisyonu kendi raporunu sunduktan sonra, hazırladıktan sonra sunuyor. Ona ilişkin gelecek bilgilerden sonra daha da somutlanacak mesela. Hem yapının iddianemenin zaten yapısı o şekilde kurulmuş dediğiniz gibi biraz önceki açıklamam doğrultusunda. Hem de bu gelen yapılarla Hrant Dink cinayetinin yapısı, failleri, neden ve ilişkileri orada açık. Buna rağmen halen soruşturma yürüten savcı ve aynı zamanda mahkeme, Yargıtay hatta üçlü ayak. Çünkü bir yerel mahkeme var, Yargıtay var ve buradaki savcı. Bunları işleme sokmazsa görev suçu işleyecek. Yani açıkçası şikayet edilme durumları söz konusu. HSYK'ya şikayet etmesi gerekir bu şahısların veya savcılığa, başka bir savcılığa, başsavcılığa görevini yapmıyor çünkü bu nedenden dolayı. Açık bir iddianame var, deliller var ve halen bir örgüt kapsamında değerlendirmiyorsa buradaki savcılar açıkça bir görevi kötüye kullanma, görevi ihmal nedenleriyle en azından suçlanabilir. Yani şikayet de yapılabilir.
Burada açık olan da bir soruşturma var Hrant Dink cinayeti davası. Tabii. Ama yaklaşık 2 yıla yaklaştı. Ve normal mi 2 yıl süresince bu konuda herhangi bir yol kat edilmemiş olması?
Yani biraz bu gelinen aşama açısından şu delillere göre normal değil. Yani başka bir şey olsaydı şu deliller olmasaydı falan hadi bir şey araştırılıyor denilebilirdi ama artık hiç normal durumu aksettirmiyor. Ben orada herhalde diğer kamu görevlilerinin dağıtları geçtiği için bir müdahale olduğunu düşünüyorum. Çünkü birisi vali olmuş, birisi şimdi bakan oldu. Bunların müdahaleleri de bir şekilde açık. Yani bunların ihmalleri varsa veya bir şekilde dahili varsa koy. İhmalleri varsa bunu ayırsın. Asıl failleri de artık örgütlü yapı açısından yargılarsın. Çünkü zirve yayın evi neredeyse bir yıl olacak. İddianame hazırlanacak. Sen halen ne bekliyorsun?
Peki şunu sormak istiyorum. Biraz böyle cahilane bir yerden sorarak belki biraz daha açmak mümkün olabilir. Ulusalcılara, milliyetçilere falan sorduğumuz zaman zaten Ergenekon'da yok, hiçbir şey yok. Ama bu meseleleri samimiyetle aydınlanmasını isteyen insanlar da biraz böyle kafaları karışabiliyor. Yani mesela Ergenekon davasında hani bütün derin devlet Ergenekon mu? Ergenekon'a yüklenip bazı insanlara, bazı gruplara yüklenip derin devlet mi temize çıkarılıyor gibi bir şey, bir kaygı samimi insanların zihninde de var. Ergenekon tam olarak nedir? Ergenekon yargılamaları derin devletin yargılanması mı? Yoksa onun dışında kalan aslında bir sürü grup ve benzer suç odağı var da bunlar içerisinden sadece Ergenekon mu yargılanıyor?
Şimdi Ergenekon dediğiniz gibi çok anlatılamadı veya savcı da belki çok uzun o dilekçelerle, o ayrıntılarla bunu anlatamadı. Çünkü biraz da savcının yetişme tarzları veya ideolojik bakışları, hepsinin bir ideolojik bakışı var, yok değil. En azından hukuksal ideolojik bakışları biraz farklı. Çünkü devlet odaklı oluyor. Ergenekon denilen yapı zaten bir üst yapı. Aslında bu İttihat Terakki'den gelen yapının Cumhuriyet'te işte MİT veya Özel İstihbarat Teşkilatı olarak Genelkurmay'ın devraldığı, bazı kurumlarda yine aynı şekilde bunu ruhunu devam ettirdiği bir yapı. İsmini 1970'lerden sonra daha da ismini alıyor. Çünkü İttihat Terakki'de biliyorsunuz Türk ve Müslüman kimliği vardı. Müslümanlar orada ideolojik olarak da kullanıldı. Belki bir kısmı şu anda samimi dindarlar bunun farkında. Çünkü Türkçü bir yapı. Anadolu ve Trakya'yı Türkleştirme amaçlı giden bir yapı. Ergenekon tamamen Türkçü bir yapının en dışa vuran şeyi. Artık İslam ayağını da düşürmüş. Daha şaman bir şehir zaman zaman görüyorsunuz Ergenekon sanıklarda. Ergenekon'un yapının basit bir örgüt olarak algılanması yanlış. Yani basit bir derin yapının bir örgütü değil. Derin yapının kendisinin adı bu. Bu anlatılamadığı için bu yapının MİT'te de var adamı, emniyette de var adamı, bürokratlarda da var, Dışişleri Bakanlığı'nda da var, yargıda da var bunların adamları. Mevcut olan sanıkların bu yapının çok deşifre olmuş kısmı diyelim. O nedenden dolayı ve özellikle bu yapının da özel harp dairesiyle ilişkisi de çok açığa çıkartılamadığı için belki bu iddianameyle artık bu zirve yayın eviyle daha çok ilk defa burada çıktı. Özel harp dairesi ilk defa yargılama konusu oldu. Şimdi özel harp dairesi nedir? Ergenekon nedir? Devlet nedir? Şeklindeki algılarda bizde biraz dediğiniz gibi yanılsama veya soru işaretleri oluşuyor. Ergenekon aslında onların tahayyül ettiği devlet. Yani yapı, rejim. Özel harp dairesi bunlara sürekli devlet içerisinde çalışan bir aktif bir yapı. Sürekli devşiren, onların arşivini tutan çoğu zaman. Finans zaman zaman yaratan, zaman zaman da operasyonel olarak her türlü eylemi gerçekleştiren fiziki yapıyı oluşturan bir yapı. Bunlar daha belki daha yeni yeni netleşiyor. Tabii bu konuyla ilgili şeyin de büyük bir eksikliği vardı. İlk Ergenekon iddianamelerinin. Belki de çekindi özel harp dairesi. Şimdi 77'de bir savcı Doğan Öz bunu adlandırdı. 78'de de katledildi. 74'te Ecevit bunun farkına vardı. Yine 79'da suikastten gitti. O dönemden beri bu kontrgerilla nedir, özel harp dairesi nedir olgusu deşifre olamadığı için böyle bir dediğiniz gibi muğlaklık oluştu. Ergenekon'da basit bir örgüt gibi algılandı.
Yani şöyle gibi görünüyor, özellikle hani bizim daha yakından bildiğimiz Hrant Dink cinayeti davasında sanki bu bir Ergenekon cinayettir demekle bu bir devlet cinayetidir demek arasında bir ciddi bir ideolojik farklılık veya altyapı farklılığı varmış gibi algılanıyor. Ama aslında birbirinden çok farklı şeyler değil. Yani bu bir Ergenekon cinayetidir dediğimiz noktada da devleti orada temize çıkarmış olmuyoruz.
Olmuyor ama devlet de denildiği zaman da şöyle bir şey var. Yani soyut bir kavramla aslında bugüne kadar devlet katletti deme şey açısından aradan kayboluyor. Bu nedenden dolayı devletin hangi yapısı bunda aktif diye hedefi net göstermek lazım. Ergenekon'un devlet tahayyülüne, çünkü devletin de içerisinde aslında ciddi bir şekilde bunlarla çatışan gruplar var. Bu nedenden de tüm devlet dediğin anda bir anlamda katilleri ve katil grubunu soyutlamış oluyorsun.
Yani orada zaten Ergenekon davasının derinleşmesi ve genişlemesi talebi olursa o
çok daha anlamlı olur.
Zaten tabii, oradan devlete doğru
tabii,
gidecek.
Yani, başka o dediğimiz onların tahayyül ettiği devlet şeyi çıkacak.
Erdal, teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bu bloğu doldurmuş olduk. Malatya Zirve Cinayeti Davası'nın avukatı Erdal Doğan'a bizi aydınlattığı için teşekkür ederiz. Ağustos'ta bu hafta arka sayfada genişçe bir röportajı var zaten.
İlk önce bir aramızı verelim. Ondan sonra şarkıyla devam edeceğiz.
Radyo Agos.
Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık radyo.
Reklamlar.
Şimdi yapacağım ufak canlandırmaya sizin de katılmanızı istiyorum. Alabildiğiniz kadar derin bir nefes alın. Şimdi üzerine tekrar nefes alın ve verin. Ama hepsini değil, sadece birazını verin ve tekrar nefes alın. Ve verin. Alın. Amfizem hastalığının son evrelerinde hastalar bu şekilde nefes alıp verirler. Amfizem hastaları bunu boğulmak olarak nitelendiriyor. Eğer sigara içiyorsanız çoktan amfizemin ilk evresindesiniz demektir. Tüm sigara içenler gibi. Sizi nelerin beklediğini artık biliyorsunuz. Derin bir nefes alın ve sigarayı bırakın. Şimdi ve daima. Yeni bir başlangıç için Sağlık Bakanlığı sigara bıraktırma hattı 171'i arayın.
Biz Tema gönüllüleriyiz. Yaşam üreten toprağa 20 yıldır sevdalıyız. Siz de aramıza katılın. Toprağı bereketli, suyu temiz, yemyeşil bir gelecek için hep birlikte çalışalım. Toprak yaşamdır.
Reklamlar bitti.
...94.9 Açık Radyo.
Müziğin Rengi. Dünyadan ilginç müzikler her cumartesi 15'te 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Reha Uz.
Come, ye masters of war.
Sen son aracı taşıyor.
You who build the big guns.
That's my that you are walking at the post.
Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens.
Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık radyo.
Nobody can do everything, but everybody can do something. Everyone must play a part. Everyone got to go to work. Work for peace.
Radyo Agos. Ay ben kim?
Ay ben kim? Ay ben kim? Da yetta, da yetta. Eta to, eta to. Jeinu, jeinu. Heta ken, heta ken. Hozara, hozara. Cemeni, cemeni, duşa bu, duşa bu,
çapece
çapece. Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice.
Parilus. Aysor pedervarin araçin şapat orun e. Yev menk hos yeng tartsyal. Giriş cümlemde en son kelimesi hariç ne söylediğimi anlayabildiniz değil mi? İsterseniz yavaş yavaş bir kez daha söyleyeyim. Parilus. Aysor pedervarin araçin şapat orun e. Yev menk hos yeng tartsyal. Bugün Şubat'ın ilk cumartesi günü. Biz yine buradayız. Evet, bugün unenal sahip olmak fiilinin şimdiki zamanını öğreneceğiz. E fiili kadar önemli olduğunu, mutlaka ve doğru ezberlemeniz gerektiğini, ileride çok işe yarayacağını bilmenizi isterim. Ama önce e fiilini hatırlayalım ve vurguladığım seslere dikkat edelim. Yem, yes, e, yenk, ek, yenna. Yes, unim, benim vardır. Tun, unis, senin vardır. An, uni, onun vardır. Menk, unink, bizim vardır. Veya biz sahibiz de diyebiliriz. Tuk, unik, sizin vardır. Siz sahipsiniz. Anung, unin, onların vardır. Onlar sahiptirler. Seslere dikkat, tekrar ediyorum. Unim, yem, unis, yes, unink, yenk, unik, ek, unin, yen. Pedervarin araçin pareri, Şubat'ın ilk kelimeleri. Kıluh, baş. Açk, göz. Aganç, kulak. Peran, ağız. Kit, burun. Tev, kol. Mad, parmak. Madit, kalem. Parmakla tutulan anlamında diye düşünün. Amis, ay. Yeganak, mevsim. Karun, ilkbahar. Amar, yaz. Aşun, sonbahar. Tımer, kış. Kelimelerin sayısı çok oldu ama hepsini ezberlemek zorunda değilsiniz. Hangisini isterseniz. Hadi, şimdi örnek cümlelere başlayalım. Yes, yergu, cerk. U, yergu, botk, unim. Benim iki el ve iki ayak var. Nasıl? Tarzanca gibi mi oldu? Türkçe'ye benim iki elim ve iki ayağım var diye tercüme edilecek bu cümleyi ve sayı sıfatlarından sonra gelen isimlere iyelik sıfatlarında olduğu gibi satana ı konmayacağını hatırlayın. Devam ediyorum. Ginere nor peşer unin. Kadınların yeni etekleri vardır. Kadınlar yeni eteklere sahiptirler. Aç cirkı uni hink mad. Çak cirkın al hink mad uni. Sağ elin beş parmağı vardır. Sol elin de beş parmağı vardır. Martı uni meg kluh meg kit meg Peran yergu aganç yev yergu açk. İnsan bir baş, bir burun, bir ağız, iki kulak ve iki göze sahiptir. Veya insanın bir başı, bir burnu, bir ağzı, iki kulağı ve iki gözü vardır. Mart kelimesi adam, insan, erkek gibi çeşitli anlamlarda kullanılsa da asıl anlamı insandır. Bir başka cümle, Darin oni das yergu amis yev çors yeganak. Tekrar ediyorum. Darin oni das yergu amis yev çors yeganak. Yılın 12 ayı ve 4 mevsimi vardır. Yeganakların yen, karun, amar, aşun, tsmer. Yeganakların yen, karun, amar, aşun, tsmer. Yeganak diyemediniz değil mi? O zaman yeganak din fark etmez. Mevsimler ilkbahar, yaz, sonbahar, kıştır. Bu haftaki dersimiz bitti. Size mail adresimi vereceğim. Merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz varsa bana yazabilirsiniz. susanozoglu@agos.com.tr. Herkese sevgiler. Alasmaladık. Ser Polorit Mnakparov. Dın, dın,
dın, dın, dın, dın, dın. Ay ben kim?
Ay ben kim?
Ay ben kim?
Da jetzt da,
da jetzt da.
Eta to,
eta to.
Je ilinun. Heta ken,
heta ken.
Hozara,
hozara.
Cemeni,
cemeni.
Du shavu, chapeje,
chapeje,
rasere,
rasere.
Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice.
Oyrörtümüz Şuşan Özoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda kendisinin çok anlayışlı olduğunu ve bu anlayışın çok sıra dışı olduğunu bilmenizi isteriz sevgili dinleyiciler. İlgili sesleri çıkaramamak genelde cana okuma vesilesidir çünkü. Tadını çıkarın onun anlayışının. Biz yayına Kürtlerle ilgili bir haberle devam ediyoruz. Kürtlerin Ermenilerle ilişkisi üzerinden Uygar Gültekin'in bir söyleşisi aslında. Kürt aşiretlerinin önde gelenlerinden Raman aşiretinin üyesi Ömer Akat geçen Kasım ayında DESİP tarafından düzenlenen Marksizm toplantılarında 1915'te yaşananlarda Kürtlerin rolü üzerinden hem Ermenilerden hem de Süryanilerden özür dilemişti. Bu özrün anlamı büyük. Kendisiyle yan yana gelip aslında bir miktar bunu kamuoyuyla paylaşmak istedik.
Ömer Akat'a biz Kasım ayında bu Marksizm toplantıları sırasında özür dilediğini açıkladığında o toplantıda ulaşmaya çalışmıştık ama bir takım engeller, aksilikler olmuştu. Ramanlı aşiretinin başka önde gelenlerine de ulaşmaya çalıştık. Bir tanesi sağlık problemleri nedeniyle cevap veremedi. Bir türlü bir iletişimsizlik oldu ve bir türlü onlardan istediğimiz görüşmeyi alamadık. 19 Ocak akşamı Ömer Akat'la bir yerde karşılaştık ve orada tanıştık, sohbet ettik. Daha sonra da Uygar arkadaşımız gidip kendisiyle görüştü. Diyarbakır ve Batman yöresi Ermenilerinin 1915'te katledilmesinde önemli rol oynamış aşiretlerden biri Ramanlı aşireti. Bu konuda yazılmış kitaplar, anılar, yapılmış araştırmalar onların çok etkin bir şekilde rol oynadığını anlatıyor. 1915'te Diyarbakır valisi Doktor Reşit İttihat Terakki'nin teşkilatı mahsusasında önemli rolü olan bir figür ve önemli faillerden biri 1915'te soykırımda. Ramanlı aşireti de onlarla işbirliği yapan, İttihat Terakki ile işbirliği yapan aşiretlerden biri olarak görünüyor. Bilenler bilirler, pek çok sayıda insan Dicle'de kelek denilen sandalların sallara bindirilerek göç ettiriliyormuş havasında eşyalarıyla birlikte yola çıkarıldılar. Ramanlı ve başka aşiretlerden insanlar da onları uygun bir yerde katledip hem eşyalarını, zenginliklerini, üzerindeki kuyumları, mücevherleri aldılar. Bazılarını kendilerine köle olarak, bazılarını çocuk olarak, bazılarını kadın olarak alıkoydular ve erkekleri büyük ölçüde öldürdüler. Ve Ömer Akat bir Kürt olarak, Ramanlı aşiretinin bir üyesi olarak bütün bu hikayeden, bütün bu geçmişten dolayı duyduğu acıyı, üzüntüyü özür dileyerek kendince kendi payına düşen hatanın veya kendi payına düşen bu acı mirasının, suç mirasının özrünü dileyerek bir anlamda kendini, vicdanını rahatlatmak istiyor ve bu konuda, bu konunun daha da genişlemesi, Kürtler arasında bu özrün daha da yayılması için de çalışmaya hazır olduğunu bizzat bize beyan etti.
Ömer Akat bu konuda aynı zamanda dönemde Kürtlerin kullanılmasında din faktörünün çok etkili olduğunu vurgulamış görüşme sırasında. Nitekim Ramanlı aşiretinden Hüseyin Demirer'in bahsettiğin kitabında bu acı döneme ilişkin anılar mevcut. Orada da Vali Reşit müftü bu ağalarla, aşiretin ağalarıyla görüşürken müftü bana dedi ki bunlar kafirdir, İsa'yı Allah'a ortak sayıyorlar. Her kim ki bunlardan bir damla kan akıtırsa sorgusuz cennete gider. Ah keşke vali olmasaydım, ahiretim için bu kafirlerden birkaç tane öldürseydim diye bir anlamda Ömer Akat'ın bahsettiği din faktörünü alabildiğinde çıplak bir şekilde ortaya koyuyor. Ömer Akat ise bütün bu geçmişin üzerinden bahsi geçen vicdan azabıyla aslında Kürtlerin özür dilemesi bütün gerginlikleri kırar diyor. Bölgede yaşanan savaş ortamından hareketle Ermenilerle empati kurmanın artık Kürtler için alabildiğine kolaylaşmış olduğunu belirtiyor. Bizim de dileğimiz bu empati ortamının yayılması, birbirimizin acılarını hisseder hale gelebilmemiz ve bunları tekrarlatmayacak iradeyi de zaten herhalde bu ortak his oluşturacak.
Ramanlı aşiretinden Hüseyin Demirel'in Avesta yayınlarından çıkan kitabı da bu tarihe önemli bir tanıklık. Okumanızı tavsiye ederim. Ben şu sıralar göz gezdiriyorum. Orada anlatıldığına göre bu cinayetlerde, katliamlarda rol alan Ramanlı Ömer ve Mustafa da dört kafileyi katlettikten sonra, dört kafile Ermeni'yi öldürdükten sonra bizzat Vali Reşit'in adamları tarafından öldürülmüş. Bu da bu coğrafyada aslında çok bildiğimiz bir hikaye. Avcı olan bir süre sonra çok kolay av olabiliyor.
Buradan hareketle çok acılı bir başka coğrafyaya geçip o coğrafyaya sesiyle, yüreğiyle sahip çıkıp teselli vermiş olan bilgi bir kadından biz de feyz alalım. Fayruz Bintal Çalebiye ile bize seslenecek. Mardin'den Lübnan'a göç etmiş Süryani Ortodoks bir baba ile Maruni bir annenin kızı, halen 78 yaşında, toprağının ruhu olarak Lübnan'da yaşıyor. İç savaş sırasında bile ülkeyi terk etmedi. Sadece Hristiyanlara karşı çıktı. En kritik zamanlarda konser vermekten çekinmedi. Ruhuyla, yüreğiyle bize ilham olsun.
قلبي يا قلبي انت عيني حد القناصر محبوبي ناصر كسر القواصر يا ولفي ما هان عليا كسر القواصر يا ولفي ما هان عليا بطل بتلوح والقلب مجروح وايام عالبال بتعن أيام عالبال بتعن وتروح تحت الرمان حبي حكاني وسمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا
Thank you. قلبي يا قلبي انت عيني
Haftanın bir başka ilginç haberi de ilginç ve bizim için sarsıcı ama çok da beklenmedik değil. MHP'nin Lucky Vingas için verdiği soru önergesi. Lucky Vingas kim? Lucky Vingas 2008'de yapılan son vakıflar yasası değişikliğinden sonra vakıflar meclisine gayrimüslim cemaatleri temsilen giren meclis üyesi. Yani vakıflar meclisinin üyesi. Ve bu kendisine yasayla tanınmış bir hak. Vakıfların oluşturduğu bir heyet tarafından seçildi. Yani demokratik bir seçim sonucunda kendisi ikinci kez göreve geldi. Ermeni vakıfları da kendi hizmetinden, görevinden, yaklaşımından memnun oldukları için bir Rum'a oy verdiler ve onu desteklediler. Ermeni aday olmasına rağmen Lucky Vingas'ı desteklediler. Bu anlamda çalışmalar yapan, vakıflarımızın sorunlarının çözülmesi için mesai harcayan bir insan. MHP bundan Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekili Erkan Akçay bundan rahatsız olmuş.
Biz Erkan Akçay'ın aynı zamanda daha önce de vakıflar kanununda gerçekleştirilen değişiklikle yapılan başvurular ve taşınmazların hangi gerekçelerle iade edildiği konusunda da sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Yani azınlık vakıfları ve yeni düzenlemeler bir parça olayı iyileştirmeye dönük her adım anlaşıldığı kadarıyla bir miktar alerji yaratıyor bünyede.
Evet, bu MHP'nin alerjileri zaten hani neredeyse Türk olmayan herkesi kapsıyor. Kürtseniz bir alerji var, Ermeniyseniz zaten, Rumsanız öyle. Devlette de görev alamazsınız. Hani devlette görev almak bir yana, vakıflar meclisinde bile kendi temsilcisini olduğunuz cemaatlerin vakıfları adına hizmette bulunamazsınız MHP kafasına göre.
Lucky Vingas'ın soru önergesine dair açıklaması çok tatlı ve esprili bir şekilde başlıyor. Bana göre benim neden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev aldığım sorusunun cevabı, Fenerbahçeli veya Galatasaraylı bir futbolcu neden milli takımda oynuyor sorusunun cevabıyla aynı diyor yaklaşım olarak. Eminim bu soru önergesinin perde arkasında başka nedenler de yatıyordur. Biraz zamana bırakmak lazım diye topu Başbakan Yardımcısının yani Bülent Arınç'ın açıklamasına devretmiş.
Bülent Arınç da gerektiği şekilde önergeyi cevaplamış ve Lucky Vingas'ın bu vakıflar meclisinde görev almasının son derece yasal, meşru ve bir hak olduğunu net bir şekilde ortaya koymuş, eminiz. Manisa Milletvekili Erkan Akçay da o açıklamayla ve Lucky Vingas'ın açıklamasıyla biraz olsun aydınlanmıştır.
Rum toplumuyla ilgili bir diğer habere geçelim. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün cemaat vakıflarının yönetim kurullarının seçimini düzenleyen yönetmeliği iptal etmişti hatırlayacak olursak. Ve yeni yönetmelik üzerine Rum toplumu da çalışma başlatarak bir taslak metin oluşturdu. Rum Vakıfları Derneği'nin, yani kısaca ismi Rum Vader olan topluluğun çatısı altında. Şimdi bu oluşturulan taslak... Rum toplumunun özel sorunları, Ermenilerle ortaklaşan sorunları, farklı yaklaşımlarıyla ilgili yeni başkanları Andonis Parizianos'la bir görüşmede bulunduk.
O görüşmede Parizianos, ki göreve yeni başladı, yeni seçildi Rum Vadilerin başkanlığına. Ermenilerle Rumların beklentilerinin vakıflar yönetmeliğinden farklı olduğunu vurgulamış. Bunun da en temel nedeni nüfus açısından farklı olmak. Yani Rumlar yaklaşık 3000-4000 kadar kaldılar. Ermeniler de çok değiller ama Rumlara kıyasla daha iyi durumdalar nüfus itibariyle. Biz 50-60 bin civarında olduğumuzu tahmin ediyoruz, tam sayıyı bilmemekte. Bu da tabii ki vakıf yönetimlerinde ciddi farklılıklar doğuruyor. Rumlar yönetici dahi bulmakta çok zorlanıyorlar. Dolayısıyla onların önerdiği seçim yönetmeliği kendilerine has bazı özellikleri içeriyor. Ermenilerde daha ziyade şu anda bölge bazlı mı, İstanbul geneline açılmış bir seçim tartışması mı var? Patrikhane bünyesinde sivil oluşumların yan yana gelerek ruhanilerin de katıldığı bir çalışma orada da yürüyor. Ve Ermeniler de kendi seçim yönetmeliği önerilerini devlete, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne en kısa zamanda sunacaklar. Önümüzdeki hafta bu sayı, önümüzdeki sayıda da Ağustos'ta bu konuyu geniş bir şekilde işleyeceğiz, çalışmaların ne aşamada olduğuna dair.
Bizim için kıymetli olan noktalardan biri söz konusu çalışmalar üzerinden en azından Rum, Ermeni ve Musevi toplumlarının bir arada da birlikte hak mücadelesini, birbirlerinin sorunlarına ortaklaşma ihtiyacını hissetmesi, birbirlerinden haberdar olması. Çünkü bazen bu kompartıman usulü bir hayli gayrimüslim azınlıkları da birbirinden ayrı koyabilmişti. En azından bu refleksin gelişmiş olması son derece sevindirici.
Evet, sorunlar çoğaldığında sorunları çözmek için yan yana geliyor
ve
olmamız
insanlar
aslında,
azaldığında aslında
evet, ne kadar önemli bir şey söylüyor değil mi? Yani hani bunu normalde yapabilsek ne kadar güzel olacaktı. Bu hafta Ferdi Özbey'ini kaybettik. Toprağa verdik. Allah rahmet eylesin. Murat Meriç Radikal'e yazmıştı. Agos'a biraz daha farklı bir yazıyla Ferdi Özbey'ini anlattı. Yokluktan zirveye Ferdi Özbey'in şöhret kalma hikayesi başlığıyla. Çok güzel bir yazı. Ben çok beğendim. Açıkçası Ferdi Özbey'in annesinin Ermeni olduğunu da bilmiyordum. Sen biliyor muydun bunu?
Yok, hayır. Hiç ilk kez duydum.
Ankaralı bir Katolik olarak geçti gazetelerde. Bir Katolik Ermeni anetmiş, afet olarak da anılıyormuş. Ve ilginç bir şekilde bunu da hiç bilmiyorduk. Ferdi Özbeyen eğitimine Pangaltın'daki, İstanbul Pangaltın'daki Mıhtaryan Okulu'nda başlamış. Dolayısıyla Ermenice de biliyor, muhtemelen biliyormuş. Zaten cenazesinde de sanırım Mustafa Alabora, yanlış hatırlamıyorsam, Ferdi Özbeyen'in hem Ermeni hem Türk kültürüyle yoğrulduğunu ve müziğinde de bunun izlerinin görüldüğünü söylemiş yaptığı konuşmada. Bu özelliğini yeni öğrendiğimiz Ferdi Özben'e tekrar rahmet diliyoruz. Toprağı bol olsun.
Amin.
Ve Agos'a da onun bir şarkısıyla veda edeceğiz. Ondan önce, veda etmeden önce Radyo Agos'a, programın adını bile unutuyorum bazen bak.
İşte sabah saatleri oluyor öyle şeyler.
Evet. Neyse, uyanacağız herhalde program bitince. Radyo Agos bu hafta böyle bitiyor. İnternet sitemizde hafta sonu Ekim'iz Şapkir'in yeni yazılarıyla, yeni söyleşileriyle hazır olduğunu hatırlatalım. Oraya da göz gezdirmeyi ihmal etmeyin rica ediyoruz. Ve Ferdi Özbeğen'den çok bildik bir şarkı geliyor. Enrico Macias'ın ünlü ettiği bir şarkı, Zingarella. Haftaya görüşmek üzere.
Zingarella, Zingarella, les bienvenus dans cette hacienda, bohémienne, souveraine, ici chacun subit ta loi. Zingarella, Zingarella, Zingarella, Zingarella, madon avant les madones, étrangère, familière, quand les guitares s'accrochent à toi. Zingarella, Zingarella, Zingarella romantica, quand tu danses à nous en les bras, tous les garçons autour de toi. Zingarella, belle et si mal.
cheveux noirs et yeux lilas brille la nuit comme un feu de bois. Cinderella, Cinderella, Zingarella, la musique qui est faite pour toi, magicienne, musicienne, quand je l'écoute dans ta voix, Zingarella, Zingarella, Zingarella, romantica.
Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.